Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 35. ayrım. Aman Allah'ım, inşallah karnını çarpmamıştır diye bağırarak yerde yatan kızın başına çöktü Behice. Kalbini duymak için başını göğsüne dayadı. Mehparenin bacaklarından beyaz mermeri hare hare lekeleyen kanlı bir sıvı akıyordu. Behice dehşet içinde bebeğini düşürüyor diye haykırdı. Düşürmüyor, doğuruyor dedi adamların yardımıyla yarı ayakta duran Saraylı Hanım. Behice çaresizlik içinde bağırmaya başladı. Yardım edin, beyler yardım edin, Allah aşkına yardım edin. Eve girin, Kalfa'ya, kızlarıma haber verin. Ebe çağırsınlar, doktor çağırsınlar. Haydi çabuk durmayın, bakmayın, koşun, koşun. Behice'nin isteğini yerine getirmek için adamlar Saraylı Hanım'ı çimenlere bırakıp eve daldılar. Saraylı Hanım tek başına yerden kalkamadığı için çimlerde bir köpek gibi dört ayak sürünerek mehpare ile Behice'nin yanına geldi. Başörtüsünü dertop edip Behice'ye uzattı. Bunu mehparenin belinin altına koy kızım dedi. Bacaklarını da bük, yanlara aç. Behice robot gibi yaptı dediğini. Saraylı Hanım biraz daha süründü yerde. Mehpareye yaklaşıp üzerine doğru eğildi ve yanaklarına elinin tersiyle şiddetli iki tokat patlattı. Mehpare gözlerini açıp boş boş baktı. Saraylı Hanım tane tane konuşmaya başladı. Mehpare, kızım, doğum yapıyorsun. Şu anda doğacak çocuğundan başka hiçbir şey düşünme. Sadece onu düşün. Bebeğini düşün. Oğlun olacaktı değil mi? Oğlunu düşün. Hadi kızım. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Derin derin. Hadi yavrum. Bir daha, bir daha. Adamların haberdar ettiği ev halkı içeriden koşarak geldiler ve bir ağızdan konuşarak, bağırıp çağrışarak mehparenin başına üşüştüler. Kalfa çırpınıp duruyor, kızlar ağlaşıyorlardı. Mehpareyi eve götürmeliyiz dedi Behice. Burada üşür. Adamlar eğilip mehpareyi karga tulumba taşımaya davrandılar. Şimdi artık mehpare kendine gelmiş, çığlık çığlığa bağırıyordu. Torunlarının kollarına girerek zar zor ayağa kaldırdığı Saraylı Hanım, adamların peşinden gidiyor ve hanımı eve girer girmez sağ taraftaki selamlığa yatırın diye talimat veriyordu. Onlar eve girince Behice şaşkın ördek gibi etrafında dolanan Leman'a döndü. Kızım önce hemen koş Ebe Hanım'a haber ver. Sonra da sağ tarafımızdaki komşumuz Belkıs Hanım'lara git. Vaziyeti nakledersin. Uşaklarını vakit kaybetmeden bey babana yollasınlar. Artık bir kupaya atlar, nezarete kadar mı gider, ne yapar bilemem. Ama mutlaka bey babana olup biten haber verilecek. Hemen gelsin ve Mahir'i de haberdar etsin dedi. Üzerimi değişeyim. Üzerime çarşaf. Lafımı ikiletme Leman, fırla hemen. Acil vaka var. Başlatma beni çarşafından. Koş. Leman her zaman nazlı ve nazik olan, teşrifatı da pek meraklı annesine hayretle baktı ve saçlarını eliyle düzeltip hemen kapıya yöneldi. Allah'tan Ebe Hanım'la kapı komşusuydular. Leman çıktıktan sonra Behice bu sefer zır zır ağlayan Suat'a sert bir sesle "Neden ağlıyorsun?" diye sordu. Mehpare ablam ölüyor. Ölmüyor, doğum yapıyor. Ya ölürse? Saçmalamayı bırak da bir işe yara kızım. Bak zavallı Sabahati benim odamda unuttuk. Git kardeşinin başını bekle. Ben Mehpare ablanın başında olmak istiyorum. Kardeşimi Kalfa beklesin. Kalfa doğuma yardımcı oluyor. Su kaynatıyor, bez hazırlıyor, işleri var. Ama anneciğim ben... Behice'nin eli hayatında ilk defa kalktı kızına. Suat, kardeşinin başına git dedim. Balkon kapısını aralık bırakmıştım. Beşiğe kedi filan atlamasın. Bak ona bir zarar gelirse şu iki gözünü vallahi billahi Allah yarattı demem ellerimle oyarım. Suat hayatının ilk tokadını yememek için ve yine ilk kez kendine buyurulan bir işe hiç itiraz etmeden kös kös eve yürüdü. Mehparenin çığlıkları bahçeyi aşıp sokakta yankılanıyordu. Ahmet Reşat ve Mahir eve ancak birkaç saat sonra gelebildiler. Ahmet Reşat bir encümen toplantısında olduğu için içeri girip haber verememişler, toplantının sona ermesini beklemişlerdi. bildiği sadece mehpare'nin doğumunun başlamış olduğu idi. Demek çocuk vaktinden çok evvel hesaba göre neredeyse 5 aylık doğuyordu ve ölümü kesindi. Kader neden bu ailenin çocuklarına hep erken doğum nasip ediyordu böyle? Sakınan göze çöp batar misali hamilelerinin üzerlerine fazla titredikleri için mi? Ahmet Reşat çocuğunun ölü doğduğu haberini Kemal'e nasıl vereceğini düşününce kulakları yanmaya başladı. Kafası zonkluyor, ensesine demir bir çubuk saplanmış gibi hissediyordu. Kendini çabuk toparlayıp kaleme bakan hademelerden birini Mahir'in evine, diğerini çalıştığı hastaneye gönderdi. Mahir Allah'tan o sırada Avrupa yakasında çalışmaktaydı. Onu kim nerede bulacaksa hemen alıp konağına getirmesini tembih etti. Kendi de aceleyle fırladı. Caddede kupa bakındı, göremeyince önünden geçen tramvaya atladı ve talebeler gibi bir eliyle kapı demirlerine asılmış, bir ayağı basamakta giderken herhangi bir tanıdığa rastlamamayı diledi. Divan yolunda tramvaydan atlayıp evine doğru koşmaya başladı. Sokağın başına geldiğinde Mahir'i arabacıya parasını öderken buldu. İlk lafı "Çocuk yaşamaz herhalde, ölmüştür değil mi?" diye sormak oldu. "Hele bir eve girelim de," dedi Mahir, "7 aylık doğanları yaşatmak mümkün artık." Bebeğin 7 ayı dahi doldurmamış olduğunu söylemeye mecali yetmedi Ahmet Reşat'ın. Hiç konuşmadan hızlı hızlı yürüyüp eve vardılar. Kapıyı Behice açtı. Gözleri kıpkırmızı, yüzü kireç gibiydi. Ahmet Reşat fesini çıkarırken sordu. "Bebek yaşıyor mu Behice?" "Bebek yaşıyor," dedi Behice. Sonra hışkırarak kocasının kollarına atıldı. "Mehpare, o iyi mi?" Hışkırıkların arasında yanıtladı Behice. "İyi, olabildiği kadar." "Ben yukarı çıkıp bakayım ikisine de," dedi Mahir. Elindeki körüklü doktor çantasıyla merdivenlere yönelirken Behice yine hışkırıkların arasında "Mahir Bey, mehpare selamlıkta yatıyor," diyebildi. Mahir selamlığın kapısını açtı. Sedirlerin birine çarşaf serilmişti ve mehpare o dar sedirde hiç kımıldamadan bir ölü gibi hareketsiz yatıyordu. Sedirin yanında duran beşikte pamuklara sarılı, prematüre olduğu belli olan mini minnacık bir bebek vardı. Sesi o kadar güçsüz çıkıyordu ki ağlaması zar zor duyuluyordu. Ebe mehparenin ayak ucunda yerdeki minderde oturuyor ve Kur'an okuyordu. Doktoru görünce toparlandı. "Erken doğum yaptı," diye fısıldadı. Buhran geçiriyor, oğlunu görmek istemedi. Mahir önce mehparenin yanına gidip "İyi misiniz Mehpare Hanım?" diye sordu. Gözlerini açmadı kız. "Mehpare Hanım, Mehpare, ben Doktor Mahir. İyi misiniz yavrum?" Yine yanıt alamayınca mehparenin uyuduğuna hükmederek bu kez bebeğin yanına gitti, eğildi, bebeği kucağına aldı, sedire yatırıp muayene etmeye başladı. Muayenesi bitince bebeği beşiğine bıraktı. Başında dikilen ebeye yaşama şansı büyük dedi. Bebeğin bir 10 gün kadar hastanede gözetim altında tutulmasının iyi bir fikir olacağını, müsaade ettikleri takdirde annesiyle birlikte bebeği yakın arkadaşlarının çalıştığı Beyoğlu'ndaki İtalyan hastanesine götürmeyi teklif ettiğini söylemek üzere yukarı kata çıktı. Oturma odasının kapısını açıp başını içeri uzattı. Bir koltukta yığılı Ahmet Reşat'ın yüzünü ve halini görünce mehpareyi ve bebeği unuttu. Adeta fısıldayarak "Reşat Bey," diyebildi. Saraylı Hanım camın önündeki sedirde bağdaş kurmuş, ellerini kucağında kavuşturmuş, hiç durmadan bir öne bir arkaya sallanıyordu ve Mahir'in tam duyamadığı, anlayamadığı bir cümleyi tekrar edip duruyordu. Mahir önce yaşlı kadının ne dediğini anlamaya çalıştı. Sonra bu anlamsız mırıldanmayı çözmekten vazgeçip çantasını yere bırakarak gözleriyle odayı taradı. Beyci Hanım'la Suat odada değildiler. Babasının başında duran ve kolonya ile şakaklarını sıvanmış kollarını ovan Leman'ın yüzü de babasınınki gibi yemyeşildi. Leman babasını bırakıp Mahir'in yanına geldi ve çok gizli bir şey söyleyecekmiş gibi kulağına eğilerek usulca "Mahir Bey, bugün çok acı bir haber aldık. Kemal amcamı kaybetmişiz," dedi. Mahir, Leman'ın yüzüne baka kaldı. Kız bir gün içinde 10 yaş birden büyümüş gibiydi ve Saraylı Hanım'ın sallanarak gözyaşları içinde hiç susmadan söylediği laflar artık şimdi bir mana ifade ediyordu. Ziyaret edebileceğim bir mazarı dahi yok. Kanadı kırık kuşlar. Azra, titrek ve cılız ışığın aydınlığında yazmakta olduğu mektuba, gözyaşlarının sürekli damlayıp mürekkebi yaydığını görünce yazmayı bırakıp arkasına yaslandı. Bir süre gözlerini kapatıp bekledi, sonra hışkırıklarını tutmaya boş verip avazı çıktığı kadar ağlamaya başladı. Maraş'ta bir kenar mahallenin dar sokaklarından birinde, kış aylarında bir türlü ısıtamadığı, yaz mevsiminde ise susuzluktan aklını oynatma noktasına geldiği ilkel evinde, masasının başında yazı yazarken gezginci bir tiyatro dekorunda rol yapan kötü bir oyuncu gibiydi. Sabah olmasına rağmen pancurları açmamış, giyinmemiş, saçlarını taramamış, geceliğinin üzerine aldığı şalı sol omzundan aşağı kaymış, bir geceyi daha uykusuz geçirdiği gözlerinin altındaki mor halkalardan besbelli bir hüzün abidesi gibi duruyordu iliştiği masada. Perişan haliyle bile içinde bulunduğu odaya yakışmıyordu. Buralara kadar vatan aşkına geldiğini zannetmişti. Oysa meşakkatle geçen ayların sonunda kendi kendiyle yüzleşmeye nihayet cesaret ettiği şu günlerde vatan için değil, sadece bomboş hayatına bir heyecan katmak için gelmiş olduğunu fark ediyordu. Ne kadar çok kıskanmıştı şu anda içi burkularak taziye mektubu yazmaya çalıştığı mehpareyi. Bunu şimdi şu satırları yazmaya çalışırken fark ediyor ve şaşıyordu. Cemiyetin içinde kendinden çok daha aşağıda bir yerde duran, Reşat Beyefendi'nin evine sığınmış yoksul akraba rolündeki bu dünyadan habersiz genç kadını sevmiş, onunla arkadaş olmuştu ama önce kendi tadamadığı bir aşkı yaşayabildiği ve onun sevgili çocukluk arkadaşını avcuna hapsedebildiği için sonra da Allah'ın kendinden esirgediği doğurganlığı ona cömertçe sunduğu için kıskanmıştı da. Kemal konuşmalarının satır aralarında hep mehparenin onu kıskandığını ima ederdi halbuki. Makul olanı buydu. Azra eğitimli, zengin, saygın ve başına buyruktu. Mehparenin öykündüğü ve olamadığı her şeydi. Kemal rica etmişti. Eğer mehpare ara sıra küstahlık noktasına varan çıkışlar yapacak olursa, sırf bu nedenle ona hoşgörü göstersin diye. Mehpare konağı topladıkları o günün haricinde hiç küstah çıkışlar yapmamış, hep saygı göstermişti Azra'ya. O Azra ki mehpare ile yerini hemen değiştirmeye hazırdı. Ama Tanrı kaderlerini tayin etmeyi kullarına bırakmıyor, onlar adına kendi çiziyordu herkesin istikbalini. Kader mehpareyi önce Reşat Bey'in konağında Kemal'in koynuna sokmuş, sonra nikahına vermiş, şimdi de kocasına doyamadan dul bırakmıştı. Boşuna mı kıskanmıştı o halde mehpareyi? Hayır, mehparenin bir evladı vardı kucağında ve ölünceye kadar hasretini çekeceği bir büyük aşkı vardı. Azra'nınsa hiçbir şeyi yoktu. Necdet'le aileleri uygun gördüğü için evlenmişler, akıl ve menfaat evliliği yapmışlardı. Birlikte en mutlu oldukları anı hatırlamaya çalıştığında, yüzüne sevgiden çok şefkatle bakan, uysal, ela gözleri geliyordu kocasının. Yan yana müzik dinledikleri, bahçede kestanenin altındaki şezlonglara uzanıp, okudukları kitapları tartıştıkları huzurlu anlar geliyordu. Ya şehvet anları? Şehvet anları eğer varsa Necdet'e ait zamanlardı. Kocasının diri ve güçlü gövdesinin altında ipek geceliğinin eteklerini, dantelleri bozulmasın diye beline kadar iyice sıvamış, bacaklarını yanlara açmış, biraz sıkıntıyla yatarken erkeğin alnından yüzüne düşen ter damlacıklarından tiksinir, belli etmeden silmeye çalışırdı. Odadaki ışık o anda yeterliyse gözlerini takip ederdi Necdet'in. Yarı aralık kapaklarının altında kaymaya başladılarsa bu eziyetin sonuna geliyorlardır. İşte o zaman biraz gayret gösterirdi sonucu hızlandırmak için. Ah, oh diye has sesleri çıkarırdı. Acaba kendini kocasına aşkla sunamadığı ve ondan hiç haz alamadığı için mi çocukları olmamıştı? Kemal'in mehpare ile birlikte konaklarına saklanmaya geldiği gün, kızın Kemal'e bakışlarındaki şehveti yakaladığında şaşırmıştı Azra. Besbelliydi ki mehpare bir odada karşı karşıya oturup dururlarken dahi Azra'nın kocasına en yakın anında hissedebildiği duygulardan çok daha fazlasını duyumsuyordu Kemal'e. Gözleriyle her hareketini takip ediyor, konuşurken ağzının içine düşüyordu. Dikkatle izlemişti onları. Kemal'in her fırsatta kızın eline, koluna, saçına veya kazaraymış gibi göğsüne, kalçalarına dokunmalarını yakalamıştı. Kızın da sürekli Kemal'in ya gözlerine ya da ağzına baktığını ve bu bakışlarda hep çok özel anlar tahayyül ettiğini fark etmişti. Kemal'e bakmadığı zamanlarda da dalıp dalıp gidiyor ve herhalde hep Kemal'i düşünüyordu mehpare. Kıskanmıştı. Onları değil, var olduğunu çok iyi bildiği ama hiç yaşayamadığı bir hali kıskanmıştı. Şimdi kalemini mürekkebe batırmış, bir taziye mektubu yazmaya çalışırken ne diyeceğini bilemiyordu. Çok müteessirim canım kardeşim. Sana sabırlar diliyorum. Kocan vatan için şehit oldu. Bununla iftihar et. Oğlunla teselli bulmaya çalış. Buruşturup atıyor kağıdı. Başka bir sayfaya yeniden başlıyordu. Sevgili talihsiz hemşirem mehpareciğim, sana Kemal'le birlikte geçirdiğimiz son 2 günümüzü anlatsam teselli bulur musun? Ankara'da her ikimiz de yeni bir marifet ediniyor olmanın ve bu marifeti düşmanı yurdumuzdan sökmek için kullanacağımızı bilmenin heyecanı içindeydik. Kemal çok bahtiyardı. Sevdiği kadınla evlenmişti, bebeğinin doğumunu bekliyordu, kendine verilen çok mühim vazifeyi seve seve yapıyor ve kendi tabiriyle nihayet bir işe yarıyordu. Yunan'ın ilerlemesini durdurduktan sonra evine gururla dönecekti. Yunan'ı nasıl durdurabileceğimizi o anda her ikimiz de bilmiyorduk. Lakin bu işe baş koyan bizler bütün benliğimizle bir mucizeye inanıyorduk. Mehpare, Ankara'da o gece Kemal'le sabaha kadar konuştuk. Çocukluğumuza döndük. Her ikimiz de çok hislendik. Hatta ağladık. Kaybettiklerimize, yaşayamadıklarımıza, hatalarımıza. Hayır, olmaz. Bunları yazamaz mehpareye. Bir kağıt daha buruşturulup çöpe. Yeniden başlıyordu. Bu menfur hadisenin nasıl olduğunu illa da öğrenmek istiyormuşsun. Ne faydası var bilmiyorum ama işte yazıyorum. Kemal elinde telgraf fincanlarını taşıdığı çantayla Eskişehir yakınlarında zabıtaya yakalanınca çantayı açtırmamak için direnmiş. Bir gezginci tüccar olduğunu söyleyip evrakını göstermiş. Adamları başından savmaya çalışmış, çantayı açması için ısrar etmişler. Sonunda çaresiz kalmış. Kabul etmiş. Çantayı açar gibi yapmış ve bütün gücüyle az ilerideki uçurumun dibine fırlatmış. Yunanlı zabıtalar önce baka kalmışlar aşağıdaki dereye düşen çantaya, sonra hemen silahlarına davranıp bütün kurşunlarını boşaltmışlar o ince, uzun gövdesine. Bunları niye yazıyorum sana mehpare? Deli miyim ben? Bir sayfa daha buruşturularak çöpe gidiyor. Hayır, sadece bir taziye mektubu olmamalı bu. İçinden aşkını da itiraf etmek geliyor Azra'nın. İhtiyacı var buna. Anlatmak, paylaşmak ve belki de ancak bu şekilde söküp atarak kurtulmak istiyor yaşadığı aşkın kabusundan. Şiddetle istiyor bunu. Ve işte ikiniz de gördüğüm ve gıpta ettiğim aşkı sana daha önce yazdığım gibi ben de buldum sonunda mehpare. Lakin yine beceremedim. Çünkü aynen senin Kemal'e aşık oluşun gibi umutsuzca ve şehvetle sevdiğim adam. Bu adam. Bu adam. Sen bana yazdığın mektupta aşkı bulduğumdan dolayı benim için ne kadar sevindiğini bildirmiştin. Benim için hiç sevinme kardeşim. Bu aşk sevinilecek bir aşk değil. Azra oturduğu sandalyeyi devirerek kalktı. Odanın içinde yaralı bir aslan gibi dolandı. Bu adamı ve bu aşkı ne yapacak? Onun günlerdir ısrarla tekrarladığı teklifini kabul edebilir mi? Kaçabilir mi onunla? Bütün geçmişinin üzerinden bir sünger geçirerek, annesini, akrabalarını ve dostlarını kırarak, üzerek, rezil ederek vatanını terk edebilir mi? Dün gece yine çok gizlice buluştuklarında, Jean Daniel evine bulundukları yörenin köylüsü kıyafetinde geldiğinde ve onu her gördüğünde aklı başından uçtuğu için perdenin sımsıkı kapalı olduğunu kontrol etmeyi bile unutarak kollarına atıldığında, onun bedeni altında ezildiğinde, onun dudakları her tarafında gezinirken çıldırdığında ve nihayet kollarında hazdan doygun, tükenmiş yatarken onunla birlikte gideceğine hep söz veriyordu. Sonra sabah olunca serin kanlı düşündüğünde ve işte şimdi oturmuş, mehpareye başsağlığı mektubunu yazarken köklerini toprağından sökmenin hiç de kolay olmadığını anlıyor, gözlerinden damlayarak mürekkebi dağıtan yaşlar Kemal'in ölümü için mi yoksa kendi için mi bilemiyordu. Belki en doğrusu Jean Daniel'in de Kemal gibi kendi davası için savaşırken ölmesiydi. Böylece tamamen kurtulurdu bu yasak ve ölümcül aşktan. Ah neler düşünüyor böyle. Kendi huzuru için sevgilisinin ölümünü dilemek, canını Kemal için her an vermeye hazır mehparenin tırnağı bile olamaz o. Azra odanın içinde hem bir aşağı bir yukarı yürüyor hem de karşısında biri varmış gibi gözlerini aça aça ellerini kollarını kullanarak konuşuyordu. Mehpare, ne tarihli kadınsın bilsen, hayatın boyunca seveceğin bir hayale sahipsin. O tamamen seninken kaybettin onu. Sırf bu nedenle hep senin olarak kalacak Kemal. Senin yaşlandığını, yıprandığını, eskidiğini göremeyecek. Halbuki ben bir Fransız subayının peşine takılıp vatanımı ve ailemi geride bırakıp gider de bir gün ihanete uğrarsam, bir gün terk edilirsem, yaktığım köprüleri nasıl aşar da geri dönerim, kime dönerim? 35. ayrımın sonu. Sayfa 338-349. Devamı 36. ayrımda.